Ayrım 25.
Vasili diz çöktü, kilidi açtı. Kepengi gürültüyle kaldırdı. Birden gün ışığı büyük dükkanın içini doldurdu. Kapının önünde durdular, bir süre içeriği seyrettiler. İçerisi pırıl pırıldı. Ortada uzun bir masa, daha dün cilalanmış gibi. 5 de sandalye, onlar da masa gibiydi. 4 de Marokyan koltuk, içeriye girdiler. Raflar da daha dün cilalanmış gibiydi. Üstlerinde zerre kadar toz yoktu. Koltuklarda da, dükkanın cilalı tabanında da bir damla toz yoktu. "Burasını dün temizlemişler," dedi Doktor Halil Rıfat gülerek. "Dün temizlemişler," dedi Doktor Salman Sami, elini boydan boya bir rafın üstünde dolaştırarak. "Bu adada toz yok ki dükkana girsin," diye övünerek konuştu Vasili. "Nasıl toz olmaz burada?" diye Salman Sami şaşırarak, "Olmaz," diye gülümseyerek konuştu Vasili. "Çünkü adanın dört yanı deniz. Adada çayır, çimenlik, çiçeklik, ağaçlık. Bu adada insanlar uzun yaşarlardı." "Yaşadık," dedi Baytar. "Bizim Van'da da insanlar uzun yaşarlardı. Önümüz Van Gölü'ydü. Her şey var. İstediğimiz her şey hazır. İki şey eksik," dedi Baytar. "Neymiş onlar?" diye küçümseyerek sordu Doktor Salman Sami. "Bir muayene, bir de ameliyat masası. İkisini de bu kasabada, yakın şehirlerde de bulamayız." "İkisini de getirttik," dedi Salman Sami. "Biz bu adada doktorluk yaptık Baytar Bey. Gece gündüz kan revan içinde. Yarın ilaçları, kitapları, aletleri taşıyacak, öbür günde işe girişeceğiz." "Çanakkale'den yaralı mı bekliyorsunuz?" diye sordu Baytar. "Bu ada yakında dolacak. Dolmasa da biz burasını dolduracağız Baytar Bey," dedi Doktor Halil Rıfat kızgınlıkla. "İnşallah," dedi Baytar. "Bizim için dolmasa da olur. Biz balıkçılığa başladık bile." "Hayırlı bereketli olsun," dedi Salman Sami. Dükkanı, rafları, masaları üçüncü seferdir gene baştan aşağı dolaştı. Her yere dokunuyor, bakınıyor, durmadan da kendi kendine "çok güzel, çok güzel" diye söyleniyordu. Pırıl pırıl, pırıl pırıl. Bir daha son kez gezdikten sonra geldi Poyraz'ın karşısında durdu. "Ne yapacağız şimdi Poyraz kardeşim? Burası işimize yarayacak." "Neyi ne yapacağız? Bu dükkan kimin?" "Söyledim ya efendim, bu dükkan benimle Baytar Bey'in. Kirasını size mi vereceğiz yoksa satacak mısınız?" "Kirasını vermeyeceksiniz, satmayacağız da. Bu dükkanı isterseniz yanındakini de size hediye edeceğiz." Yanda duran Baytar'ı kolundan tuttu, kendine çekti. "Söyle arkadaş, bu dükkanı da yanındakini de Doktor Bey abilere armağan ettik mi?" "Ettik," dedi Baytar sevinçle. "Analarının sütü gibi helal olsun." "Verdik doktor. O zaman..." "O zamanı bu zamanı yok doktor. Bu dükkanı da şu yanındakini de size armağan ediyoruz." "Olur mu? O kadar para verdiniz." "Olur muhterem Doktor Bey. Dediğiniz kadar para verseydik bile size armağan ederdik. Lütfen kabul ediniz." "Tuhaf." "Hiç de tuhaf değil doktor. Biz bu dükkanları niçin aldık biliyor musunuz? Hani Kavlakzade Remzi var ya, kiliseyi, kiliseden sonra çorbacıların köşklerini de yıkıp da enkazını satan, o bu dükkanları da satın alır da bunları yıkar diye korktuk. O satın alıp da yıkmasın diye biz satın aldık. Mektebin muallim evlerini de satın aldık. Mektebi satamazlardı, onu satın alamadık. Bu ada dolunca dükkanlara gerek olmayacak mı? Bunda bir tuhaflık var mı efendim? Lütfen kabul buyurunuz." "Bu kadar güzel sözlerden sonra," dedi gülerek Salman Sami, "kabul etmemek olur mu? Kabul ettik de gitti. Ne diyorsun Halil?" "Kabul ettik de gitti. Hem de memnuniyetle. Haydi, yandaki dükkanı da açalım. Belki içinde bir küp Osmanlı altını buluruz." "Yok," dedi Poyraz. "Napolyon altını. Bizim buralarda hep Napolyon altını kullanılıyor." "Doğru söyledi Poyraz efendi oğlum. Çok doğru," diye konuştu ağa efendi. Boynunu büktü. "Biz bu adada hep Napolyon altını kullanırız." Poyraz ikinci dükkanı gümbürtüyle açtı. Burada da cilalanmış büyük bir masa. Masanın üstünde hokka, kalemler, üst üste yığılmış deri kaplı defterler, ciltli kalın birkaç kitap. Musa Kazım ağa efendinin dediğine göre kapağı altınla bezeli en üstteki kitap bir İncil. Onun altındaki kitap Yunan tarihi. Bu dükkan ötekinden de temizdi. "Burasını ameliyathane yaparız." "Tamam," dedi Doktor Salman Sami. Şimdi getirdiğimiz ilaçları, aletleri, neyimiz var neyimiz yoksa hemen buraya taşımalıyız. O kolay dedi Poyraz. Yalnız biriniz evde ilaçları seçip bize verecek, biriniz de burada raflara yerleştirecek. Yerleştirenin de emrine iki kişi vereceğiz. Taşıyacak insan da çok. Çocuklar, kadınlar, öğle yemeğini de çınarların altına yiyeceğiz. Haydi kolay gelsin. Doktor Halil Rıfat dükkanda kaldı. Salman Sami onlarla birlikte çınarlara geldi. Çoktan ortalıkta gözükmeyen Hüsmen kanepeye oturmuş onları bekliyordu. Haydi Hüsmen, hemen işbaşı. Sabiha'yı, çocukları çağır, sen de birlikte doktorun evine gideceksiniz. Muayenehaneye ilaç, ameliyat aletleri, ufak tefek ne varsa hepsini dükkanlara taşıyacaksınız. Doktor Halil Rıfat Bey'e de yardım edeceksiniz. Abi sen nerelerdeydin Hüsmen? Yoksa balıkçı mı oldun sen de? Oldum dedi Hüsmen övünerek. Hem de ne balıkçı. Nişancı bana o kör adamdan ölmüş eşek fiyatına bir tekne aldı. Para bile almıyordu kör adam. Nişancı zar zor ona birkaç kuruş verdi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha, o kör adamın adı neydi? Kör Salih. O nişancıdan çok korkuyor. Nişancı sert birkaç söz söylese ona şakır şakır donuna işiyor. Hadi sen kal burada. Biz ilaçları taşıyalım. Sana çok anlatacaklarım var. Bu nişancı var ya, görülecek adam. Bu sırada Kadri Kaptan da geldi çınarın altına. Hüsmen, Kadri Kaptan geldi işte. Al yanına. Bir de nişancının torunlarını bulun. Lena onları size bulur. Öteberiyi taşımakta size yardım ederler. Çocuklar bizim evde şimdi. Anam onlara bir şeyler yapıyordu. Hemen alır doktora götürürüm. Ben de Vasili ile balığa çıkıyorum. Ben gelinceye kadar kuru zeytin odunu toplat çocuklara, anladın mı? Nişancı balık getirdi ya, yetmez. Anladım, sağ ol reis. Sen de sağ ol Kadri Kaptan. Doktorlar, Hüsmen, Sabiha, Kadri Kaptan işe koyuldular. Poyraz da Vasili balığa çıkmak için iskeleye yürüdüler. Musa Kazım Ağa Efendi, güle güle çocuklar dedi. Avınız bereketli ola. Tam öyle, güneş tepedeyken ben buradayım. Poyraz'la Vasili iskelenin üstündeyken koşarak gelen Baytar onlara yetişti. Ben de geliyorum dedi. Benim tekneyle gideceğiz. Bir kez benim tekneyle de balık tutalım ne olursunuz. Tutalım dedi Poyraz. Senin teknen o kadar güzel ki o tekneyle balık tutulmaz. Dalgasız, ışıklı denize demir atılır. Kıyıya oturup bakmaya doyamadan seyredilir. Gölgesi de denize düşer. Öğleye kadar ilaçlar, aletler, ne var ne yoksa doktorların işine yarayacak dükkanlara taşındı. Sabiha pırıl pırıl dükkanları bir daha görününce temizledikten sonra her şey titizlikle yerlerine kondu. Çalışanların işleri bitince zeytinliğe dağıldılar, kucaklar dolusu kuru odun topladılar, çınarların altına getirdiler. Hüsmen evlerin arasındaki tepeciğe çıktı, balıkçıların gittikleri yöne baktı. ''Geliyorlar, ateşi yakın, az sonra burada olurlar.'' diye bağırdı. Doktorlar köz yığınına şaşırdılar. Bir yandan denizde balıklar temizleniyor, bir yandan da tuzlanan balıklar közlerin üstüne atılıyor, uzun maşalarla çevrilerek pişiriliyordu. Közlerin üstünde pişen balıkların yoğun kokusu acıkmışların karınlarına zil çaldırıyordu. Doktorlar öylesine çok balık yediler ki karınları şişti. ''Bütün ömrümde böyle lezzetli balık da yemedim, salata da.'' dedi Doktor Salman Sami. ''Ben de.'' dedi Doktor Halil Rıfat. Yemeği bitirmişlerdi ki bir balıkçı teknesi geldi iskeneye yanaştı. Tekneden iki kadınla 12'şer yaşlarında iki oğlan çocuğu çıktı. Hüsmen'le Vasili iskeleye koştular. İskelenin üstünde durmuş kalmış kadınların yanına vardılar. ''Hoş geldiniz.'' dediler. Kadınların hiçbirinden ses çıkmadı. Uyur gezer gibiydiler. Başları önlerindeydi. Yumulmuşlardı. Çocuklardan biri, hoş bulduk dedi. Tekneden kaptan çıktı. Vasili Rum olsun, Müslüman olsun, bu yörelerdeki bütün balıkçıları tanırdı. Bu adam nereliydi, nereden gelmişti? Düşündü, adamın yüzüne uzun uzun baktı, çıkaramadı. Öyle bakma reis dedi. Beni tanıyamazsın, hiç görmedin. Ağır bir Karadeniz ağzıyla konuşuyordu. Ha onu buraya çağır. Ona bir diyeceğim var. Kimi? Ha sana dedik ya Poyraz reisi. Öyle bir adam var mı bu adada? Ha dedik ya Poyraz reis varmış bu adada. Bu ada o adamı. Bu ada o ada, o adam da bu adam. Arkasını döndü. Poyraz reis, Poyraz reis, şu balıkçı seni istiyor. Kadınlarla çocuklar birbirlerine sokulmuşlar, çullara sarılmış, yüklerinin başında duruyorlardı. Poyraz gelince kadınlar, çocuklar biraz daha birbirlerine sokuldular. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk, sen misin Poyraz ha? Sensin. Bana bir hükümet adamı dedi. Eliyle kadınlarla çocukları gösterdi. Dedi bana, al bunları o adaya götür, yol parasını al ondan. Bunların hiç parası yok, ekmekleri de yok. Sen bunlara ev, ekmek, para da verecekmişsin. İstersen bana para vermesen de olur. Birazcık benzin versen de. İstersen onu da verme. Buralardan benim çok yaman bir hemşerim var imiş. Çok yaman. Yedi denizlerin balıklarına hükmedermiş. Bütün kıyı köyleri onu tanıyor. Daha şimdiden zengin olmuş. En güzel balıkları tutup sata sata. Sen onu tanıyor musun? Tanıyorum. Kaç para istiyorsun? Bilmem ben, sen bilirsin. Vasili kaptanın parasını ver. Haçam, ben reis idim bizim memlekette. Vasili cebinden Türkmen kızlarının ördüğü boncuk kesesini çıkardı. Kesenin içinden aldığı bozuk paraları birkaç kez üst üste saydıktan sonra reisin avucuna koydu. Reis avucundaki paralara bir süre baktıktan sonra cebine attı. Sofra hazır, közler diri, balık da, ekmek de çok, su da var. Melek Hatun domates, taze soğan, yeşil biber, naneli çoban salatası da yapmış. Gelir misin? Gelmez miyim ya? Ağzımdan daha şimdiden su kalmadı, boşandı. Ağzımı seller bastı. Haydi hanımlar, siz de gelin. Çocuklar, sizin de her birinize koskocaman birer balık. Çocuklar yorgun, bitkin gülümsediler. Haydi gidelim, Vasili, Hüsmen, siz de kadınların yüklerini alın. Hüsmen'le Vasili yükleri almaya gittiler. Eğildiler, yüklere asıldılar. Kadınlar yüklere iki elleriyle yapışmışlar, bırakmıyorlardı. Hanımlar, yüklerinizi alın da çınarın altına gelin de yemek yiyelim. Kadınlar yüklerini sırtlarına atıp yürüdüler. Melek Hatun, yüklerinizi indirin de şuraya çimenlerin üstüne koyun. Kadınlar hiç aldırmadılar. Yüklerini sırtlarında orada dikildiler, kaldılar. Melek Hatun birkaç kez sözlerini yineledi. Kadınlar oralı bile olmadılar. Teknenin kaptanıyla konuştular Poyraz gelene kadar. Niçin indirmediniz yüklerinizi? İndirin de şuraya bir yere koyun. Söyledim dedi Melek Hatun. Söylediklerimi duymadılar bile. Kadınlar yanlarına yörelerine bir iyice bakındılar. Yüklerini götürdüler, çimenliğin üstüne koydular. Kendileri de gittiler, yüklerinin karşısına oturdular. Önlerine gelen balığı, salatayı, ekmeği bitirinceye kadar gözlerini yüklerden ayırmadılar. Yemekleri bitince de gittiler, sırtlarını yüklerine dayayıp çimenlerin üstüne oturdular. Çocuklar da geldiler, analarının yanlarına çöktüler. Kadınlar sarı saçları, mavi gözleri, çukur gamzeleri, ince çeneleri, kemerli burunları, eskimiş lime lime olmuş kara çizgili Karadeniz işi önlükleri, çift örgülü uzun kalın belikleriyle birbirlerine benziyorlardı. Çocuklar da sarışındı. Gamzeleri, çenelerindeki çukurlar, uzun boyunları, güneşte çok kalmış, kavlamış ince kemerli burunlarıyla analarına benziyorlardı. Kadınlar inceydiler, uzun boyluydular. Bilekleri, elleri güzeldi. Oradaki tekmil erkekler biraz utangaç bu iki güzelliğe bakıyorlardı. Çocuklar da güzel çocuklardı. Bacaklarına tuhaf, yırtık ama temiz şalvarlar çekmişlerdi. Çizgili mintanları tertemizdi, yamalıydı. Oğlanlar 10-12 yaşlarında gözüküyorlardı. Gizli gizli birbirlerine bakıp bakıp gülüşüyorlardı. Kadınlar da çınarların altında oturanlara gözlerini dikmişler, sanki onları inceliyorlardı. Poyraz, "Sizi kim gönderdi bu adaya?" diye sordu. Kadınlar bakıştılar, sağdaki kadın, "Şimdiye kadar tarlalarda çalışa çalışa o kasabaya kadar geldik. Yatacak bir yer, yiyecek bir lokma bulamadık. Akşam olunca caminin avlusuna girdik. Bir ağacın altına sığındık. Camiye giren çıkan belirsiz. Hiçbirisi bize bir şey sormadı. Durup bize baktılar, baktılar, bir şey söylemeden kodular gittiler. Gün ışırken elinde bir tencere, koltuğunun altında bir kilim torbayla bir nur yüzlü hatun geldi. Tencereyi yere koydu, tencerede ki yemek güzel koktu. Sofrayı çimenlerin üstüne serdi. Ekmekler fırından yeni çıkmıştı. Tenceredeki yemekten daha güzel koktu. Her birimizin eline bir kaşık verdi. Afiyet olsun dedi, gitti. Az sonra da geri geldi, elinde bir tas, bir su dolu bir testiyle onları yanımıza bıraktı. Kuşluk dayın geldi, tencereyi aldı, gitti. Öğleyin nur yüzlü başka bir hatun geldi. Arkasından gelen delikanlının ellerinde sepetler, hatunun da elinde bir testiyle bir de tas. Koltuğunun altındaki kilim sofrayı çimenlerin üstüne serdi, bir torbadan kızarmış, sıcak, mis gibi kokan somun çıkardı. Her birimizin önüne koydu. Renk renk işlenmiş, Konya işi kaşıklar verdi bize. Kaşıklar sizin olsun, dedi. Tenceredeki etli patatesi kendi eliyle sahanlarımıza doldurdu. O da başka bir söz etmeden, afiyet olsun, dedi, gitti. 7 gün caminin avlusunda kaldık. Sustu, başının önüne eğip öyle kaldı. Poyraz, söyle bacım, dedi. Bak, bu kadar insan senin ağzına bakıyor. Söyle de. Sonra 7. günün sabahı bir adam geldi. Bu böyle olmaz, dedi. Cami avlusunda daha ne kadar kalabilirsiniz, dedi. Size komşular ne kadar bakarlar. Gelin, dedi. Bizi iskeleye götürdü. Camiden iskeleye kadar yürüyebildik. Bir hafta önce komşular bizi doyurmadan hiçbirimiz 2 adım atamıyorduk. Adam bizi iskelenin kahvesine oturttu. Onun kahveye girdiğini gören herkes ayağa kalktı. Adam, oturun, dedi, oturdular. Orada da bize türlü yemekler verdiler. Bol bol çay içtik. Gecede kahvede yattık. Sabah erkenden o adam bu Hasan Kaptan'la geldi. Bunları Poyraz'ın adasına götür, dedi. Poyraz'ın adasını sen bildin mi, diye sordu. Yolunu biliyorum, dedi bu Hasan Kaptan. Bunları ona götür, dedi adam. O adamın adı yok muydu? Vardı herhalde, olmaz olur mu? Nasıl bir adamdı? Dağ gibi ak kabarık saçlı bir adamdı. Bıyıkları da aktı. Ak bıyıkları da ağzını örtüyordu. Bıyıkları tilki kuyruğu gibiydi. Ben hiç böyle bıyıklı bir adam görmedim. Arkamızda oturan bir adam, işte gerçek padişahlar hep böyle olurlar, dedi. Öteki ona dedi ki, bütün padişahlar böyle olmaz, dedi. Olurdu, olmazdı, kavga çıktı. Olmaz diyeni kahvenin dışına attılar. Ondan sonra hep o padişahı konuştular gece yarısına kadar. Sonra da bu gemiye bindik de geldik. Hoş geldiniz. Adamızda size iş de var, ev de bark da var. Senin adın ne? Poyraz Musa. Bu koskocaman adanın hepsi senin mi? Benim değil ya. Vasili gösterdi. Benden önce bu vardı. Sonra ben geldim. Bunun için o tilki kuyruğu bıyıklı adam bu adanın adını Poyraz'ın adası koydu. O adam padişah mı? Eskiden padişahmış. Allah razı olsun ondan. Bacım, çocuklar, Hasan Kaptan, biz yemeği şimdi bitirdik. Çok balık var. Bakın, Vasili sizin için pişiriyor. Masanın üstünde de salata dolu. El sürülmemiş. Hem de nar ekşili. Bir de sumaklı. O daha sözünü bitirmeden Hasan Kaptan, sen de benim de işimi yapmazsan, ben de bundan sonra senin ne balığını yer ne de suyunu içerim. Acımdan ölürüm de ölümü şu koskocaman denize atarım. Dur kaptan, dur, sana yazık, zinhar, ölünü denize atmayacaksın. Öyleyse söyle, ben bu adada kalmak istiyorum. Yalnız sana anlatacaklarım var, şu karnımı doyurayım da. Olur, dedi Poyraz, şu karnını bir daha doyur da ağzın laf yapsın. Vasili balıkları bir bakır tepsiye getirdi. Tepsi masaya konar konmaz da çocuklar hemen birer balık kaptılar, kırılmış gibi yemeye başladılar. Hasan alelacele balığını bitirdi, Poyraz'ın yanına geldi. Kalk kardeş, dedi, şuraya doğru yürüyelim. Oraya doğru yürüdüler, kamışlığı geçtiler. Sen ne iş yapardın bu adaya gelmeden önce? Askerdim. Zabittin öyle mi? Ne bildin? Zabit zabite benzer. Bu şaşmaz. Küçük ol, büyük ol, zabitsin. Zabitim. Sen daha bebeksin. Nerede çarpıştın? Rus cephesinde, Sarıkamış'ta, Allahu Ekber dağlarında, Urfa'da. Maşallah, boyun posun yerinde ya, sen daha çocuksun. 16-17 yaşlarında zabit mektebinden aldılar. Kaç kişi kaldı sizden? Bilemem. Hele sen ne istiyorsun, onu söyle. Söylerim ya, bana bir şey yapmayacak, beni astırmayacaksın. Söylediğim işine gelmezse, beni bırakacak, ben de buradan gideceğim. Söz mü? Söz.
Ben asker kaçağıyım. Poyraz'ın karşısına geçti, çelik yeşili gözlerini yalvarıcasına gözlerine dikti. Bir süre böyle göz göze kaldılar. Hasan kaptan bir kızarıyor, bir bozarıyordu. Gittikçe gerginleşiyor, başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Kaptanın gerginliği Poyraz gülünceye kadar sürdü. Poyraz, bu memleketin yarısı asker kaçağı, sen de mi? Rus cephesinde ordu bozulduktan sonra Urfa'da Fransızlara karşı milli mücadeleye katıldım. Sonrası da sonra mı? Doğru musun? Yarın Baytar seni teknesiyle kasabaya götürecek. Nüfus kağıdını, evinin tapusunu alacak, cebine koyacak. Asker kaçaklığını hiç düşünmesen. Kanalda askerlik yaptın, öyle mi? Orada İngilizlerle çarpıştın, öyle değil mi? Öyle ya, bu kanal neresi? Mısır, Filistin, oralar işte. Orası da İngiliz cephesiydi. Kanal savaşlarında çok asker öldü. Sen orada çavuştun, Hasan Çavuş. Korkuyorum. Kasabaya sen gitsen Baytar'la, o işleri sen görsen benim yerime, beni bir tanırlar, beni bir görürlerse, bir yakalarsa, hemen gözlerimin yaşına bakmadan asıverirler. Bak sevgili arkadaşım Hasan Çavuş, hiç korkma. Savaş biteli yıllar oldu. O asker kaçaklığı işi çoktan bitti. Seni yakalasalar da asamazlar. Sadece askere alırlar. Askerliğini yapar gelirsin. Hasan ürperdi. Ben askerlik yapamam. Beni savaşa gönderirler. Savaş bitti. Ne savaşı be? Savaş bitti diyorum. Bitti işte. Sana öyle geliyor. Savaş hiçbir zaman bitmez kardeşim. Beni bırak da gideyim. Senden para pul da istemem. Beni bırak da gideyim. Ne olursun. Güzel. İnsaniyetle kardeşim. Sen iyi bir insansın ya, çocuksun, aklın ermiyor. Sen kılıç artığısın ya, gene de hiçbir şey görmemişsin, hiçbir şeyi de anlamıyorsun. Ne olursun bana bir şey yapma, bırak beni gideyim. Beni astırırsan senin eline ne geçecek? Beni asarlarsa hükümetin eline ne geçecek? Yahu Hasan, savaş bitti diyorum sana. Padişah kaçtı, yerine cumhuriyet geldi. Cumhur reisi de Mustafa Kemal Paşa oldu. Artık savaş yok. Vay benim iyiler iyisi çocuğum. Senin boyun uzamış da aklın öyle çocuk kalmış. Beni iyi dinle. Savaş hiçbir zaman bitmemiş. Beni iyi dinle. Bu insanlar zır deli. Bir savaş biter, o biter bitmez bu zır deli kana susamışlar, bir savaş gene çıkarırlar. Her insan bir canavar. Bunlar ağzı kanlı kurtlar. Birbirini yemeden duramazlar. Beni bırak gideyim. Ev de istemem, bark da, nüfus kağıdı da istemem. Beni bırak da gideyim. Hızla yürüdü, iskelenin üstüne geldi, arkasından da Poyraz geldi, önüne geçti. Dur bakalım, sen denizlerde dolaşa dolaşa hiçbir şey görmemiş, duymamışsın. Dur da beni dinle, gel şuraya oturalım da konuşalım. Seni inandıramazsam, bana güvenemezsen yolun açık olsun. Güle güle git. Nerede, hangi denizde istersen, ölünceye kadar dolaş. Korkudan yüreğin patlayınca da ölünü denize at. Korku da insanı çabuk öldürür. Sana savaş bitti diyorum. Senin kaçakçılık işini hallederim diyorum. Poyraz dişlerini sıkarak sana savaş bitti diyorum dedi. Dedemi askere almışlar, savaşa göndermişler, geri dönmemiş. Dayılarımı, amcalarımı askere almışlar, savaşa sürmüşler, hiçbiri dönmemiş. Dedemi dedim ya, dedemin kardeşlerini, yeğenlerini de askere almışlar. O kadar insandan bir tek kişi dönmüş. Onun da iki bacağı kökten kesilmiş. Dedemin dedesi, onun dedesi de öyle. Biz üç kardeştik. Benden büyük iki kardeşimi aldılar. İkisinin de künyesi geldi. Dayımın oğullarının biri askerden, iki gözsüz geldi. Bizim köyden askerden dönenlerin hemen hepsi sakattı. Duydun mu beni ağa? Bizim oralarda askerden çok kişi kaçmış dağlara. Çok yakalamışlar ya, bir seferinde bizim kasabanın uzun çarşısında başından sonuna kadar üçer adım arayla kaçakları asmışlar. Sen de 50 kişi, ben diyeyim 100 kişi. Sen nasıl yakalanmadın? Aklımdan. Baktım ki dağa çıkanlar yakalanıyor, ben de denize çıktım. O gün bugündür denizdeyim. Asker kaçaklarını denizlerde aramak akıllarına gelmiyor. Bana şimdiye kadar denizden geldiğim için arkadaş sen nereden geldin, nereye gidiyorsun diye, kimsin nesin diye hiç kimse sormadı. Bak sana, aç yüreğini bana, sana şimdi söyleyeceğimi iyi dinle. Kulağını, gönlünü iyi aç bana. Şu anda şu koskoca memlekette yaşayan erkeklerin yarısı asker kaçağı. Bu asker kaçakları olmasaydı, şimdi damızlık erkek arar, onu da bulamazdık. Şimdi o kadar fıkarayız ki, memleketimize damızlık erkek bile gelmez. Bu kadar erkeğin hangisini asacak hükümet? Asarsa hiç erkek kalmaz memlekette. Kadınlar çocuk doğuramayınca da nereden bulacaklar askeri? Hasan Çavuş Poyraz'ın sözünü kesti. Doğru, kadınlar doğuramayınca da hükümet savaşacak, erkek bulamaz. O zaman kadınları asker yaparlar mı? Yapmazlar, dedi Poyraz. Ya, anladım. Kadınları asker yapamayınca da savaş yapamaz kimsecikler. Oh ne güzel, damızlık erkek de bulamazlar. Bulsalar bile onlara verecek o kadar parayı nereden bulacaklar? Bir damızlık erkeğin gücü kaç kadını aşılamaya yeter ki? Damızlık erkek akıl kârı değil. Sen nasıl edip de beni astırmayacaksın? O kolay. O tilki kuyruğu bıyıklı paşanın kasabada arkadaşları var. O padişah ne yapacak? Poyraz, Çeçen Hanı, şimdiki nüfus memuru Üzeyir Bey'i uzun uzun Kaçak Hasan'a anlattı. Onun çok etkili dostları olduğunu, onun ve dostlarının savaş bittikten sonra kimseyi astırmadıklarını, savaşta çok insanın öldüğünü, geriye kalan kaçakları da asmanın yanlış olduğunu, cumhuriyeti kuranların iyi bildiğini, bin dereden su getirerek Hasan Çavuş'a anlatıp onu inandırdı. Sen Allahu Ekber kalıntısısın, herkes seni asmak değil, senin üstüne titrer, dedi. Bir de Kavlakzade Remzi'nin asker kaçağı olduğunu, cümle aleminde bunu bildiğini, onun şimdiki durumunun hükümetin göz bebeği olduğunu dili döndüğünce sözlerine eklemeyi de unutmadı. Ter içinde kalmış Hasan, başını önüne eğerek bir süre düşündükten sonra, olur, dedi. Sana inandım, güvendim. Eğer beni öldürtmemeye gücün yetmezse, beni astırmayacak, kurşuna dizdireceksin, söz mü? Söz, dedi Poyraz gülerek. Olur, kasabaya giderim. Yalnız sen benimle gelmezsen ben de hiçbir yere gitmem. Buradan da kaçarım. Poyraz Hasan'ı çok sevdi. Bunun da nişancı gibi bir büyüleyici yanı vardı. Koskoca Karadeniz'i aşmış da buralara kadar gelmişti. Sen benimle gelmezsen onlar da beni yakalarlar, o kana susamışlar beni yakalarlar, asarlar. Bunca kaçtım, tatlı canı kurtardım. Bana yazık değil mi? Yazık, dedi Poyraz. Seninle kasabaya geliyorum. İkinci kitabın sonu.